Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 23. Ayrım. Zeytin ağacından yapılmış masayı çalışma odasında pencerenin önüne yerleştirdiler. Debra parmaklarını masanın fil dişi ve abanoz ağacı kakmaları üzerinde bir süre gezdirdikten sonra mutlu bir tonla ''Şimdiye kadar rahat çalışamıyordum'' dedi. ''Buralarda eksik bir şeyler vardı ama şimdi tamamlandı, artık rahatım.'' Debra'nın kitapları masanın yan tarafındaki duvarda raflara dizilmişlerdi. Oda yerdeki hayvan postları, yün halılar ve deri oda takımıyla hoş bir manzara oluşturuyordu. Debra, Ella Kadeş'in tablosu için bir yer aramış ve elleriyle duvarları tarayarak şöminenin tam üzerinde ve ortada bir nokta bulmuştu. David tabloyu onun tam istediği yere astı. Sonra ciddi bir sesle, ''Şöyle birkaç milim daha yukarıya assak daha güzel durmaz mı acaba?'' diye sordu. Daha sonra eski sarı geniş karyolalarını yatak odasına kurdular ve üzerine de yine eski fil dişi rengi yatak örtüsünü örttüler. Debra işleri bitince yatağın üzerine çıktı ve çocuklar gibi zıplamaya başladı. Sonra tamam dedi. Şimdi eksik olan bir tek şey kaldı. David meraklanmıştır. Nedir o? Önemli bir şey mi? Debra sağ elinin işaret parmağını kıvırıp onu çağırdı ve gel buraya diyerek güldü. Gel de sana ne kadar önemli olduğunu göstereyim. Aylar boyu süren inşaat ve hazırlık aşamalarında çiftlik civarından hiç uzaklaşmamışlardı. Fakat artık tüm işler ve telaş bitmiş gibiydi. David bir gün 8000 dönüm kadar araziye sahibiz dedi. Bu arazide de sayılarını bilmediğim kadar dört ayaklı komşumuz var. Gidip onlara şöyle bir göz atalım mı? Yanlarına soğuk yiyeceklerden oluşan bir piknik sepeti aldılar ve Zulu'yu Land Rover'ın arka koltuğuna oturtup yola çıktılar. Yol doğrudan doğruya inci dizisine doğru uzanıyordu. Çünkü burası arazideki yaşamın odak noktasıydı. Bir süre sarsıla sarsıla yol aldıktan sonra Land Rover'ı açıklık bir yerde kenardaki ağaçların arasına park ettiler ve büyük gölün kıyısındaki üzeri diğer pek çok kulübe gibi sazlarla örtülü olan yaz evinin harabesine doğru indiler. Minik köpek Zulu gölün sularının çekiciliğine dayanamamış ve hemen sulara dalıp yüzmeye başlamıştı. Su tertemizdi ama derin yerlerde rengi oldukça kararmış görünüyordu. David göl kıyısındaki çamurları karıştırdı ve bir süre sonra oradan çıkardığı iri pembe renkli bir kurtu suların sığ olduğu kıyıya yakın bir noktaya doğru fırlattı. Aynı anda kolunun yarısı büyüklüğünde bir balık suyun dibinden sessizce geldi ve ani bir hareketle başını çıkarıp zıplayarak kurtu kaptı. David vay canına diye bağırdı ve güldü. Burada hala koca koca balıklar var. Gelecek sefere oltalarımızı da alalım bari. Küçükken burada günlerce kalıp balık tutardım. Orman David için anılarla doluydu. Gölü kıyısında ağaçlar altında ağır adımlarla yürürlerken çocukluk günlerini anımsıyordu. Bir süre sonra dalgın bir tavırla çevresine bakındı ve sustu. Debra onun bir şeyler hissettiğini anlamıştı. Ne var David, bir şey mi oldu? Buralarda hiç hayvan görünmüyor. David'in sesinde bir şaşkınlık ifadesi seziliyordu. Pek çok kuş var fakat dört ayaklı hayvanlardan hiç görmedik. Gölün kenarında hafif meyilli bir düzlük gösterdi. Burası su içmeye gelen hayvanlarla dolu olurdu. Hayvanlar gece gündüz buraya gelir su içmek için adeta sıraya dizilirlerdi. Debra'yı orada bırakıp gölün kenarına gitti ve çevreyi inceledi. Sonra başını kaldırıp ona seslendi. Hiçbir hayvan izi yok, sadece birkaç kudu, Güney Afrika çizgili ceylanı ve maymun gelmiş, o kadar. Buraya aylardan belki de yıllardan beri bir hayvan sürüsü gelmemiş. Bundan eminim. Debra onun yanına çıktığını anlayınca canın mı sıkılıyor diye endişeli bir sesle sordu. David, hayvanları olmadan Jabulani hiçbir şey değildir diye mırıldandı. Gel bakalım biraz daha gidelim ve diğer taraflara da bakalım. Buralarda garip bir şeyler var gibi geliyor bana. Land Rover'a atladılar ve gezintilerini sürdürdüler. David bazı açıklıklarda, ağaç altlarında ve çalılıklarda duruyor, arabadan inip yerlerde hayvan izleri arıyordu. Bir süre sonra umutsuzca başını iki yana salladı ve ''Impala, Afrika ceylanı, bile yok.'' diye mırıldandı. Eskiden buralarda yüzlerce hatta binlercesi bulunurdu. Çok iyi anımsıyorum, her ağaç altına birkaç tane görürdüm bu hayvanlardan. İpek parlaklığında kahverengi tüyleriyle bir balet gibi dans ederek koşarlardı. Arabanın direksiyonunu kuzeye doğru döndürdü ve ağaçlar arasında daracık yabani otlar ve çalılıklarla kaplı bir yola girdi. Buradaki otlara hiç dokunulmamış. Halbuki hayvanlar bu sulak arazide bu taze otları yemeye her zaman gelirlerdi. Öğleden biraz önce Jabulani'nin kuzey sınırlarında toz toprak içinde ve kıvrımlı bir yola geldiler. Sınırı belirleyen tel çit birçok yerde paslanıp kopmuştu ve çitleri tutan direklerin çoğu yıkılmış bulunuyordu. David hay Allah diye söylendi. Buraları iyice harap olmuş, hiç bakılmamış. Çitin açıldığı bir yerden içeriye girip çevreyi kontrol ettikten sonra tekrar yola çıktılar. Sınırı 2 mil daha izledikten sonra Jabulani'ye giden yola saptılar. Bu yönden girişte büyük kapının iki yanındaki sütunlara asılı duran isim levhası bile harap olmuş, bir tarafından kopmuş sallanıyordu. David'in babası bu bronz levhayı çok sever ve bakımını sürekli yapardı. David başını sallayıp, "Evet, buralarda yapılacak çok işimiz var," diye söylendi. Büyük kapının yarım mil kadar ilerisinde yol birden dönüyordu. Yolun iki yanı da ağaçlar ve yüksek çalılıklar otlarla kaplıydı. Kumlu toprakta birkaç metre ilerlemişlerdi ki, önlerindeki düzlükte gri renkli, üzerinde soluk çizgiler olan bir kudu boğasının durduğunu gören David, vitesi boşa aldı ve fren yaptı. Koca vücutlu güçlü hayvan başını kaldırıp siyah türbüşon gibi boynuzlarını yukarıya doğru dikmiş, kulaklarını da onları dinler gibi kabartmıştı. Fakat bu duruşu uzun sürmedi. Land Rover ondan yaklaşık 100 metre mesafede durmuş olmasına rağmen hayvan ürkmüş ve birden hareketlenip dönerek kaçmaya başlamıştı. Büyük bir hızla kaçarken çevresindeki ağaç dallarını, çalıları ve otları kırıyor, parçalıyor ve çevreye saçıyordu. O kadar kısa zamanda ortadan kaybolmuştu ki David bunun bir hayal olmasından korktu ve gördüğünü Debra'ya anlattı. Bizi görür görmez kaçmaya başladı. Çocukluğumda hatırlıyorum da bu hayvanlar bize o kadar alışmışlardı ki sebze bahçelerine girdikleri zaman onları sopalarla kovalamak zorunda kalırdık. Şimdi ise korkunç vahşileşmiş, insanlardan korkar olmuşlar. Bir süre sonra arabayı yandaki daracık bitki örtüsünden görünmeyen bir yola soktu ve zıplayarak yol almaya başladı. Debra vücudunun bazı yerlerine değen dal parçacıklarından kurtulmaya çalışarak "Ne yapıyorsun David?" diye bağırdı. Bu ülkede insan bazen yolunun sonuna gelir ve kendine yeni yollar aramak zorunda kalabilir. Böylece 4 mil kadar gittikten sonra yangın halinde alevleri kesmek için toprakta açılmış bir yola girdiler ki burası Jabulani'nin doğu sınırını oluşturuyordu. Bu hat onları milli parktan ayırıyordu. David karısına bu parkın İsrail yüzölçümünden daha büyük olduğunu, 385 kilometre uzunluğunda ve 80 kilometre genişliğinde bir bölgeyi kapladığını ve bu vahşi bölgede 1 milyondan fazla hayvanın yaşadığını söylemişti. Bu milli park, Afrika'da sayıları çok az kalan parklardan en büyüğüydü. David bir süre sonra motoru susturdu. Land Rover'ın el frenini çekti ve aşağıya atladı. Debra birkaç saniye sonra onun büyük bir öfke içinde küfretmeye başladığını duydu ve şaşırdı. "Ne oluyor David? Seni bu kadar kızdıran nedir canım? Şuna bak, Allah kahretsin, şuna bir baksana. Keşke bakabilseydim. Özür dilerim Debs. Bu bir çit, koca bir çit var burada. Çitin yüksekliği 2,5 metre kadardı ve dikenli telleri tutan direkler bir insan bacağı kalınlığındaydılar. Bizim araziyi çitle ayırmışlar. Milli Park'ın adamları bizi kesip atmışlar. Neden bizim topraklarda hiç hayvan olmadığını şimdi anlıyorum." Eve dönerlerken David ona Kruger Milli Parkı ile kendi arazileri arasındaki sınırın eskiden açık olduğunu söyledi. Hayvanlar kuraklık ve bitki örtüsünün uygun olmadığı mevsimlerde Jabulani'deki su ve otlaklardan yararlanabilirlerdi ve Kruger Milli Parkı yönetimi de buna olumlu gözle bakmaktaydı. Debra onu dinlerken bir yandan da küçük köpeğinin başını okşuyordu. Onun sustuğunu görünce, "Bu vahşi hayvanlar işi seni epey üzecek galiba," dedi. "Evet, bu konu benim için çok önemli. O hayvanlar buralarda dolaşıp dururken galiba onları iyice benimsemiştim. Şimdi birden yokluklarını hissediyorum. Bu benim için çok önemli bir konu." Bir an sustu ve acı bir gülüşten sonra devam etti. "Bunu Afrika'da kim bilir kaç kişi kaç kez söylemiştir. Hayvanlar olmayınca önemleri artıyor." David tekrar arabaya bindi ve yola çıktılar. Hiç konuşmadan birkaç mil daha yol aldıktan sonra David, "Onlara bu çiti kaldırmalarını söyleyeceğim," diye konuştu. "Bizi böyle hayvanlardan ayıramadılar. Hemen parkın müdürünü bulup konuşacağım onunla." Çocukluğundan anımsıyordu Konrad Berg'i. Adam o zamanlar parkın sadece güney bölümünden sorumluydu ve henüz şef olmamıştı. Konrad Berg bir zamanlar bölgede bir masal kahramanı olmuştu ve onun hikayesini herkes bilirdi. Anlatılan hikayeler onun nasıl bir adam olduğunu gösteriyordu. Bir hikayeye göre Berg bir akşam hava karardıktan sonra ormanda kamyonu arıza yaptığından yürüyerek evine dönüyordu ve bir süre yürüdükten sonra erkek bir aslanın hücumuna uğramıştı. Hayvanla mücadelesi sırasında sırtı, omzu ve bir kolu tamamen parçalanmıştı. Bu haline rağmen yanında taşıdığı kamasını çekebilmiş ve hayvanın boğazına vurduğu sürekli darbelerle onu öldürmeyi başarmıştı. Sonra da o ağır yaralı haliyle ve arkasında da düşüp ölmesini bekleyip onu izleyen bir sırtlan sürüsü olduğu halde 5 mil yürümüş ve evine varmıştı. Konrad Berg hakkındaki bir başka hikaye de şöyleydi. Parka komşu çiftliklerden birinin sahibi, av yasağına rağmen parka ait aslanlardan birini sınırın 2 mil içerisinde vurarak öldürmüştü. Bunu yapan adam hükümet yetkililerinden biriydi ve Konrad Berg'in şikayetlerine gülüp geçmişti. Adam Konrad'ın karşısına geçip gülerek ne yapacaksın görelim bakalım, sen işini sevmiyorsun galiba dediğini söylerlerdi. Fakat Konrad yukarıdan gelen tüm baskılara karşın elindeki kanıtlara güvenerek adam hakkında dava açmıştı. Mahkeme günü yaklaştıkça üzerindeki baskılar iyice artmaya başlamış olmasına rağmen o hiç boyun eğmemişti bunlara. Yönetimde önemli bir görevi olan bu kaçak avcı sonuçta yargılanmış ve 1000 sterlin para ile 6 ay çalışma cezasına çarptırılmıştı. Suçlu hükümet yetkilisi cezasını çektikten sonra gidip Konrad Berg'e teşekkür etmiş ve elini sıkarak "Bana iyi bir dürüstlük, insanlık ve cesaret dersi verdin, teşekkür ederim sana" demişti. Berg'in şu anda tüm Milli Park'ın müdürü olmasının nedenlerinin biri de bu olabilirdi. David'in telefonu üzerine Konrad Berg onunla çitin belirli bir noktasında buluştu. Uzun boylu, iri yarı, geniş omuzlu ve güçlü bir adamdı ve güneş yanığı yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Bronz rengi kollarındaki aslan dişlerinin izleri hala rahatça görülebiliyordu. Üzerinde Milli Park'ın üniforması ve şapkası ile omuzlarında yeşil işaretli apoletler vardı. Konrad Berg'in arkasında kapısı üzerinde park müdüriyetinin amblemi olan kahverengi bir Chevrolet kamyonet durmaktaydı. Arabanın içinde adamın iki zenci yardımcısı oturuyorlardı ve bunlardan birinin elinde de bir tüfek görülüyordu. Berg onu görünce ellerini yumruk yapıp kalçalarına koydu ve şapkasını arkaya doğru atıp bekledi. Yüzündeki gülümseme birden kaybolmuştu. Tavrı ile tüm vahşi hayvanların kendi sorumluluğunda olduğunu söylemek ister gibiydi. David onun bu halini görünce yanında duran Debra'ya "Eyvah, adam çok ciddi görünüyor" diye fısıldadı. "İnşallah başımıza bir dert açmaz." Arabayı çite yakın bir noktaya park ettikten sonra Debra'nın inmesine yardım edip onu da yanına alarak çitin önüne gitti. "Bay Berg, merhaba. Ben David Morgan'ım. Sizi buraya babamla geldiğim günlerden tanıyorum. Babam Jabulani'nin sahibiydi. Bu karım Debra'dır." Berg'in yüzündeki sert ifade birden değişti. Adam kararsızlık içinde gibiydi. Jabulani'nin yeni sahibi hakkında kulağına bazı haberler gelmişti kuşkusuz. Buraları uçsuz bucaksız, ıssız yerlerdi ve burada yaşayanlar konusunda bilgi toplamak da onun görevlerinden biriydi. Ama karşısına böyle yüzü yanmış, yanında da kör ve güzel karısı ile garip bir adamın çıkmasını hiç beklemiyordu ve oldukça şaşırmıştı. Elini şapkasının kenarına götürüp hafif bir selam verdi ve sonra genç kadının bunu göremeyeceğini anladı. Mırıltı halinde onları selamladı ve David'in uzattığı eli dikkatle tutarak sıktı. Çitin aralıkları oldukça genişti ve el sıkışmalarına izin veriyordu. Debra ve David'in bir ekip çalışması yaptıkları belli oluyordu. Dürüst ve basit bir adam olan Berg'in sempatisini kazanmayı başarmış gibiydiler. Adam onlarla birkaç dakika konuştuktan sonra oldukça yumuşamıştı. Küçük köpek Zulu'dan da pek hoşlanmıştı ve kendisinde de böyle birkaç köpek olduğunu söyledi. Onlar konuşurken Debra kahve termosunu getirmiş ve hepsine birer fincan kahve doldurmuştu. David kamyonetin içinde tüfekle oturan orman korucusunu gösterip "Şurada oturan Sam değil mi?" diye sordu. Berg bir anlık tereddütten sonra "Evet" diye yanıt verdi. Sam bir zamanlar Jabulani'de çalışırdı. Berg onu çiftlikten zorla almadığını ima etmek ister gibi "Bana kendisi geldi ve çalışmak istediğini söyledi" dedi. "Beni hele bu yüzde tanıması olanaksız tabii. Fakat çok iyi bir bakıcı ve kahyaydı. Ondan sonra çiftliğin berbat olduğunu gördüm. Her neyse, bizi üzen başka bir şey de sizin şu çitiniz oldu." Bunu söylerken ayağın ucu ile çitin direklerinden birine dokunmuştu. Berg'in tavrı birden değişti, elindeki kahveyi yere döktü ve "Yok canım, öyle mi?" diye konuştu. "Bunu neden yaptınız, öğrenebilir miyim acaba?" "Canım öyle istedi de ondan. Bakın, babam yönetimle bir anlaşma yapmıştı ve bu anlaşmaya göre aramızdaki sınır her zaman açıktı. Bizim arazimizde hayvanlar için çok bol yiyecek ve su kaynakları vardır." Konrad Berg başını imalı bir tarzda salladı ve ağır bir tonla "Babanızı severdim Bay Morgan" dedi. "Ama ben sınırın açık olmasını hiçbir zaman istememiştim." "Neden?" "Babanız bir avcıydı." Bunu sanki ağzındaki kokmuş bir et parçasını tükürür gibi söylemişti. "Aslanlarım onu tanıyıp çitin bu tarafında kalmaya başlayınca buralara birkaç eşek getirip aslanları kandırmaya ve çiti aşıp sizin tarafa geçirmeye çalışırdı." David bağırıp ona yalan söylediğini haykırmak istedi fakat nedense birden sustu. Neden olduğunu anlamamıştı fakat yüzündeki yara izlerinin birden utançla kızardığını hissetmişti. Adamın söylediği doğruydu. Eşekleri ve evin arkasına kurmalar için serilen aslan derilerini çok iyi anımsıyordu. Ama yine de babasını savundu ve ''Babam hiçbir zaman kaçak avlanma'' dedi. Av lisansı vardı ve vurduğu hayvanlar da kendi arazisi üzerindeydi. Berk başını salladı ve ''Tabii bunu biliyorum, kaçak avlanmazdı'' diyerek gülümsedi. Bunu yapmayacak kadar akıllıydı. Bunu yaptığı takdirde onu bir rokete bağlayıp Ay'a göndereceğimi iyi bilirdi. ''Demek çiti bunun için yaptınız öyle mi?'' ''Hayır, o halde neden?'' ''Çünkü Jabulani 14 yıl boyunca ona ne olduğuna hiç aldırmayan bir adamın malı olarak kaldı.'' Bir an sustu ve eliyle kamyonette oturan korucuyu işaret etti. Şu ihtiyarsam elinden geleni yaptı fakat sizin araziniz kaçak avcıların cenneti olmaktan kurtulamadı. Arazinizde bol su ve otlak olduğundan kaçak avcılar buralara doldular. Sam onlara engel olmaya kalkınca onu dövdüler, yine yılmayıp engellemesini sürdürmek istediğinde bir gece gelip kulübesini yaktılar. Yangında iki küçük çocuğu yanarak öldüler. David bunu duyunca birden sendeledi. Alevleri yeniden yüzünde hisseder gibi olmuştu. Acı bir sesle bunu bilmiyordum diye fısıldadı. Tabii sen o zamanlar para kazanmakla meşguldün ya da hoşuna giden şeyler yapıyor hayatını yaşıyordun. Berk şimdi iyice kızgın görünüyordu. İşte o zaman sen bana geldi ve iş istedi. Çiti de bu olaydan sonra diktik. Şu anda Jabulani'de hiçbir hayvan yok. Birkaç küçük kudu ve ceylan kalmış olabilir. Haklısın, avcılar hepsini kısa zamanda temizlediler. Arazimizde yine hayvanları görmek istiyorum ben. Berk öfkeli gözlerini ona çevirdi. Neden? Sen de baban gibi onları öldüresin diye mi? Hafta sonunda arkadaşlarını getirip arslanları öldürsünler diye mi istiyorsun bunu? Kızgın bir sesle bunları bağırarak söyledikten sonra Debra'ya baktı ve ''Affedersiniz Bayan Morgan'' dedi. Böyle konuşmak istemezdim fakat ''Özür dilemenize gerek yok Bay Berk. Hislerinizi çok iyi anlıyorum.'' Berk ''Teşekkür ederim.'' dedikten sonra tekrar David'e döndü. Morgan özel safari servisini kurmak istiyorsun galiba, öyle mi? David de kızmaya başlamıştı. Bir an düşündü ve sonra asla diye konuştu. Jabulani arazisinde bir tek atış yapılmasına izin vermem. Evet tabii hep böyle söylerler ama işin içinde para varsa her şey değişir değil mi? Paralar gelmeye başlayınca safari seferleri hemen yeniden başlayacaktır, bundan eminim. Hayır, para için bile bunu yapmam ben. Yani etini kasaplardan mı alacaksın? Bana bakın Bay Berk. Çitinizi kaldırdığınız takdirde Jabulani'nin özel doğal parka olduğunu herkese duyuracağım. Berk öfkeyle bir şey söyleyecekti fakat David'in söylediğini duyunca birden şaşkınlıkta duraladı. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz siz? Bunu yaptığınız takdirde kanun karşısında sorumlu olacaksınız. Bir anlaşma imzalayacaksınız. Arazinizde hiçbir şey avlayamaz. Aslan filan vuramazsınız o zaman. Bunu düşündünüz mü? Evet, bunların hepsini biliyorum. Bu konudaki kanunları okudum. Ama bir şey daha var. Kabul edildiği takdirde arazimin diğer üç sınırını sizi tatmin edecek şekilde çitleyecek ve masrafları tarafından karşılanmak üzere yine sizin için yeterli olacak sayıda özel korucular tutacağım. Buna ne diyorsunuz? Konrad Berk şapkasını çıkardı ve düşünceli bir tavırla seyrelmeye başlamış saçlarının arasından başını kaşıdı. Vay canına dedi. Böyle bir teklife nasıl hayır diyebilirim ki? Sonra başını kaldırıp onun yüzüne baktı ve karşılaştıklarından beri ilk kez olarak gülümsedi. Demek bu işi bu kadar ciddiye alıyorsunuz öyle mi? Karımla birlikte burada devamlı yaşamayı planladık. Bir çölde yaşamak istemeyiz değil mi? Berk evet diyerek başını salladı. Onun neler hissettiğini anlamış gibiydi. Bu yanık yüzlü adama karşı başlangıçta duyduğu hisler tamamen değişmişti ve şimdi ondan hoşlanıyordu. David onun yola geldiğini anlayınca her şeyden önce diye devam etti. Şu kaçak avcılardan işe başlamalıyız. Onlardan birkaçını enseleyelim de duyanlar da biraz düşünsünler. Berg'in geniş kırmızı yüzünde mutlu bir gülümseme belirdi. Elini çitin aralığından tekrar ona uzatıp ''Galiba sizin komşuluğunuzdan hoşlanacağım.'' dedi. ''Bu iyi bir işbirliği olacak sanıyorum.'' Debra konuşmaların bu yola girmesinden son derece mutlu olmuştu. Görmeyen gözlerini adama çevirip ''Yarın akşam eşinizle bize yemeğe gelmez misiniz acaba?'' diye sordu. ''Büyük bir memnuniyetle geliriz madam. Teşekkür ederim.'' David gülerek ''Çok iyi viskim de var.'' diye ilave etti. ''Çok teşekkür ederim fakat biz yaşlı karı koca mümkünse biraz cini su ile içeriz. All Buck Dry cini çok severiz.'' David başını salladı ve ''Tamam.'' dedi. ''Bize bunu bulmaya çalışırım.'' Jane Berg, Conrad'ın yaşlarında ince nazik bir kadındı. Kuru yüzü güneşte iyice yanmış, koyu kahverengi olmuştu. Saçları güneşle sararmış ve yer yer kırlaşmaya başlamıştı. Debra konuşmalarından Conrad'ın ondan oldukça çekinip korktuğunu anlamıştı. Kadın, ''Ben konuşuyorum Johnny'' der demez adamcağı susuveriyor, onun boşalan içki bardağını hiç vakit geçirmeden dolduruyordu. Conrad konuşmasını hiçbir zaman tam anlamıyla bitiremiyor, karısının araya girip eksik söylediklerini tamamlamasını bekliyor ve sonra tekrar başlıyordu. Debra onların av etinden hoşlanmayacaklarını düşündüğü için buzluktan çıkardığı biftekleri pişirmişti. Conrad 4 tane biftek yedi fakat David'in ikram ettiği şaraptan içmek istemedi. Conrad Berg, bu içki bir zehirdir. Amcalarımdan biri bu yüzden öldü demiş ve yemek boyunca hatta tatlıya geçtiklerinde bile cin içmeyi sürdürmüştü. Yemekten sonra içinde koca koca odun parçalarının yandığı şöminenin çevresine oturdular ve Berg kuşkusuz karısının da müdahaleleriyle David'in Jabulani'de karşılaşabileceği sorunlar konusunda konuştu. Kuzeydeki kabilelerden birkaç siyah tutup, karısı Jane hemen atıldı ve nehrin karşı tarafından diye ekledi. Evet, nehrin karşı tarafından da olur. Bu adamlar fena avcılar değillerdir. Fakat genellikle telli kapanlarla çalışırlar ve çok hayvan öldürmezler. Burada Jane müdahale etti ama bu çok zalimce bir şey. Zavallı hayvanlar bazen günlerce kemiklerine kadar giren tellerle acı içinde kıvranırlar. Evet, bunların üzerine birkaç korucu ile gidersek onları hemen yakalar ve engelleyebiliriz. Bizi asıl düşündüren modern silahları ve av lambaları beyaz kaçak avcılardır ki... Jane hemen öldüren lambaları diye düzeltti. Evet, öldüren lambalarıyla gelen avcılar, asıl zararı onlar veriyorlar. Birkaç yıl içinde Jabulani'deki bütün hayvanları öldürenler bu adamlardır işte. 23. ayrımın sonu. Sayfa No. 218. Devamı 24. ayrımda.